Efendim, evveli, ahiri, zahiri, batını selamlarım. El evveli Allah, el ahiru Allah, el zahiru Allah, el batunu Allah. Sahibi selamlarım. Sahibi hakiki selamlarım. Sağımı solumu, önümü ardımı selamlarım. Levlaki sırrının mazharını selamlarım. Validesini, Hatice validemi, Fatıma validemi selamlarım. Cihar-ı yari güzini selamlarım. Erkan Erba'yı, Selman'ı, Miktat'ı, Ammar'ı, Ebu Zer'i selamlarım. İmameyn-i Muhteremeyn'i selamlarım. Taife-i Ecinni'yi selamlarım. Müminlerini ve Müslimlerini. Ve sizleri selamlarım. Peygamber-i Ekber bir hadis-i nebevilerinde buyuruyorlar ki, önce selam, sonra kelam. Önce sizi selamlıyorum. Yine Peygamber-i Ekber buyuruyorlar ki, bir hadis-i nebevilerinde, önce refik, sonra tarik. Önce yolda yoldaş, sonra yol. Vefatının sene-i devriyesinde Fetih Gemuhluoğlu'nu rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sizlere Erkam Radyo'dan sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4 ile yeniden huzurlarınızdayız. Fetih Gemuhluoğlu ile alakalı şöyle bir hikayem var, şöyle bir anım var. Benim için çok önemli, çok kutsal bir insandır. Gerçekten bu dostluk üzerine, sevgi üzerine, aşk üzerine tanımlamalarını verdiği ehemmiyeti ben çok kutsal bulurum. Ve bu konuda onu kendime bir rol model olarak, bir örnek olarak alırım. Bundan yaklaşık bir sene önce ilk radyo programına başladığımda yine açılışı Fetih Gemuhluoğlu ile yapmıştık. Yani tam bir sene olmuş 4x4 yayın hayatına başlayalı. Allah hakkımıza hayırlı olanı versin. Şimdi başlayabiliriz programa. Kıymetli dinleyicilerimiz, bildiğiniz üzere 4x4'ün ikinci yayın döneminde devam ediyoruz. Bu yayın döneminde bir sivil toplum kuruluş serisi başlatma niyetiyle yola çıktık ve yaklaşık 10 tane, 12 tane program yaptık. Şimdi bu formatı biraz daha böyle genişletmeye, biraz daha güzelleştirmeye karar verdik. Sivil olan her şeyi, sivil bütün girişimleri, bütün inisiyatifleri, bütün toplum kuruluşlarını, yani başında sivil taşıyan, sivil ruhlu herkesi buraya davet etmeye ve bu yaptıkları işleri konuşmaya karar verdik. Şöyle bir ayrıntıyı da espri olarak paylaşıyoruz. Davet ettiğimiz konuklarımız arasında hep genç isimler olmasına dikkat ediyoruz. Yani büyüklerimiz, Allah razı olsun, rol modellerimiz, abilerimiz, bizim yol göstericilerimiz. Ama onları programa almıyoruz. Bu programlar gençlerin programı diyoruz. Bunu da böyle bir ufak tebessüm olarak dile getirelim. Şimdi sıra geldi konuğumuzu takdim etmeye. Bu sivil toplum kuruluş serisine ufak bir ara veriyoruz. Şimdi sivil bir girişimi, tamamen sivil bir insanı ağırlayacağız burada. Bu arkadaşımızın özelliği de gezmesi, bir gezgin olması. Şimdi bol bol bugün gezmek üzerine, gezi üzerine konuşacağız. Zaten ayağının tozuyla programa geldi. Nereden geldi onu kendisi söyler birazdan. Konuğumuzu takdim edelim. Sevgili Ali bizimle. Ali hoş geldin. Seni bir tanıyabilir miyiz?
Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ali Yeniçeri, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesinden bu sene mezun oldum. Hatay 1994 Hatay doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimimi Hatay'da bitirdikten sonra üniversite talimi için Ankara'ya geldim. Ankara'da bir 5 sene geçirdim. Yine senin de bahsettiğin üzere sivil toplumda geçti bu 5 sene. Yalnız yaş ilerlese de insan oğlu kendini hissettiği yaştadır. Biliyorsun değil mi Ömer'im? Yani o yüzden ben bundan sonra 50 yaşına da gelsem kesinlikle yaşlandığımı kabul etmeyeceğim. Etmiyorum çünkü sivil olmak bunu gerektirir. Biz STK'ların içinde yaklaşık 6 senede diyebilirim, 6 sene oldu. Bir hayatımız geçti ve şu anda da devam ediyoruz. Sen de bahsettiğin üzere Ürdün'den geldim. Birçok şeye tanık olduk tabii, insanlar tanıdık. Birçok şeye müşahit olduk. Şu anda da buradayız, İstanbul'dayız.
Hoş geldin, sefa getirdin.
Allah razı olsun, hoş bulduk.
Şimdi programa başlıyoruz ama şunu söyleyelim, ilk önce bir hatırlatma yapalım. Bize 4x4 isimli Twitter hesabından yazabilir. Ayrıca programdan kesitlere oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi Ali ile nereden tanışıyoruz onu ilk önce bir anlatalım size. Bildiğiniz gibi bir yaklaşık 3 ya da 4 program öncesinde bir Mozambik özel programı yapmıştık. Bir Mozambik seferimiz olmuştu. TİKA ve işte benim mensubu bulundum. Uluslararası Genç Derneği vasıtasıyla gitmiştik. Ali de yine farklı bir sivil toplum kuruluşunun temsilcisi olarak oradaydı. Orada Ali ile bir tanışıklığımız oldu. İnsan insanı seyahatte ve alışverişte tanır tabii, derler. Tabii. Biz Ali'yi seyahatte tanımış olduk. Birbirimizi tanıdık aynen, orada. Ali'nin böyle farklı şeyi var, bir özelliği var. Yurt dışına gidince insan genelde kendini misafir gibi hisseder ama Ali böyle mekan sahibi gibi geziyordu oralarda. İşte ondan sonra hikayesini dinlemeye başlayınca böyle gerçekten bir gezgin olduğunu anladık. Ali, önemli bir soru sorayım programı açarken. Kaç ülke gezdin bugüne kadar?
21.
21 ülke,
21
ülke
geldim. Maşallah. Gezdim. Yaşım 24. Eyvallah. İnşallah yaşımı geçirmeyi planlıyorum ya.
Eyvallah. Peki şunu sorayım. Küçüklük değil de böyle akıl bali olduğun, gerçekten kendini bildiğin zaman ilk gittiğin seyahatin hangisiydi? Bir de yani o seyahatler böyle ilkler hep özeldir ya. İlk seyahat de muhakkak özeldir. Onun böyle bir büyüsü, bir ruhu vardır mutlaka. Evet. Yani bize o seyahat nasıl gerçekleşti? Gittiğinde neler hissettin? Çünkü ilk defa yurt dışına gidiyorsun, ülkenden ayrılıyorsun. Evet. Biraz o süreci anlatır mısın bize?
Ya aslında çok iyi taalluk etti bu. Yani iyi denk geldi. Şöyle diyeyim. Hani o ruhu tam herhalde oturtabileceğim bir ülkeye gittim ben. İlk o üniversiteye geldim. Tabii bir işte bizde bir hareket şuuru başladı işte. Bu camiayla tanışınca, sivil toplumla tanışınca, böyle faal olunca tabii her gencin, üniversiteli gencin gittiği kapılara biz de gittik. Nedir? Aliya'nın kapısını çaldık biz. Aliya İzzet Begoviç'in ve okumalarına başladık. Kendisine hayran oldum. Bosna'yı aslında oradan sonra tanıdım diyebilirim. Hani daha önceden biliyorduk Bosna Savaşı, işte o bölgelerde vuku buldu, işte insanlar öldü Sırbistan'la aralarında. Hala da sıkıntılar var falan ama derinlemesine bilmiyordum. Ben bunu araştırdıktan sonra, bunun hakkında bazı yazılar okuduktan sonra, belgeseller izledikten sonra dedim ki bu ülkeye ben hayranım, yani bu ülkenin insanına da hayranım ve yani nasiptir. Ondan sonra Ankara'da kurmuş olduğumuz bir derneğimiz vardı, Dünya Adalet Forumu diye. Ben de dış ilişkileriyle ilgileniyordum. Derneğimiz Başbakanlık Tanıtım Fonu'yla Saraybosna'da düzenlenen Avrupa İslamofobya Zirvesi'nden şey aldı, kabul, yani öyle bir davet aldı. Arkadaşlar da sağ olsunlar bu noktada bana teklif ettiler. Bu konuda hayranlığımı bildiler, yani biliyorlardı daha önceden. Bana teklif ettiler ve ilk ben akıl bali olduktan sonra ilk Saraybosna'ya gittim. Bosna'yı gördüm. Yani o ruhu ancak, yani şöyle diyeyim, yani herhalde bir Ukrayna'ya gitseydim Ömer, başka bir yere gitseydim bu kadar heyecanlanmazdım yani. O buradan kalkıp Ankara'da Hacı Bayram'da bulunduğunuz mahalleden kalkıyorsunuz. Aslında tamamen aynı, yani aynı mimarlar, aynı kişiler, aynı ruhla örülmüş başka bir şehre gidiyorsunuz ama insanlar Türkçe konuşmuyor bu şehirde. İnsanlar, ne bileyim yani, Türkçe ya ciddi bir oranda konuşuluyor ama yani çok sık duyamıyorsunuz
diyeyim. Dilleri,
yani. Aynı ana dilleri başka. Ve insanlar işte sizden böyle farklı hareketleri var, farklı, yani kısmen farklı kültürleri var. Kısmen aynı olabilir ama ilk gittiğimde program da gerçekten çok güzeldi. Çok iyi ağırladılar. Ümraniye Belediyesi'ne burada sonsuz teşekkürler. Onların da katkıları vardı. Yani o ruhu ben orada sezdim. Ondan sonra Aliya'nın mezarını da ziyaret ettim. Bosna insanına, yani her ne kadar kısa da olsa, dokunma fırsatı bulduk. Orada bir konferansa gitmiştik. Konferanstan arta kalan vakitlerde sürekli sokaktaydım ben. Yani otele gitmedim diyebilirim yani. Hani gece gidiyorum, yatıyorum, sabahın köründe kalkıp çıkıyorum ama kalan zamanlarda sürekli sokaklardayım ve insanlarla iletişim kuruyorum. Yani gidiyorum, hiç insan dil bilmese bile, mesela Zehra Nine vardı, hiç unutmam kendisini. Kendisi Türkçe bilmiyor, İngilizce bilmiyor. Ben Boşnakça bilmiyorum ama öyle bir anlaştık ki nasip oldu Bosna'ya. İkinci defa gittim, Zehra Nine'yi aynı yerde gördüm. Yani herhalde torun nene arasındaki bağ bizim aramızda oluştu diyebilirim, yani öyle bir şeydi. O ruh gerçekten oturdu Bosna'da yani.
Eyvallah. Bosna'yı gezmeliyiz o zaman.
Kesinlikle.
Bu kadar güzel tasvirinden sonra.
Kesinlikle. Kesinlikle. Bu noktada bir şey söyleyeyim. Maalesef bizim gençlerimiz, yani Avrupa'nın, gerçekten söylüyorum bunu, samimiyetle söylüyorum, ruhsuz caddelerine meraklılar. Yani bunun yerine bizim dedelerimizin kurduğu, gerçek manada o ruhu hissedebileceğiniz, o maneviyatı tadabileceğiniz şehirleri gezmelerini ben tavsiye ederim.
Eyvallah. Peki şeyi merak ediyorum. Yani 21 tane ülke gezdin. Sen de en büyük iz bırakan ülke hangisi oldu? Yani böyle gidince, çünkü bir süre sonra insan artık aşina oluyor. Yani ilk defa yurt dışına çıkmış gibi olmuyorsun. Mozambik'te de gördük zaten onu, böyle misafirden ziyade bir ev sahibi gibi davranıyor orada. Kendi ülken gibi gezebiliyordun. Böyle seni en çok şaşırtan, en çok iz bırakan ülke hangisiydi?
Ya her yönüyle düşünecek olursak Ürdün oldu. Gerçekten her yönüyle düşünecek olursak Ürdün oldu. Çünkü ilk defa Orta Doğu'ya, Doğu'ya daha önce gittim, Azerbaycan'a gittim. Ama yani ki hakeza sayılabilir, işte Afrika'ya gitmiştik. Ama Ürdün, Orta Doğu'nun gerçekten, biz yani ihmal ettiğimizi de fark ettim, merkezine konuşlandırılmış bir ülke. Gerçek manada o, yani unutamayacağım anıları orada yaşadım diyebilirim ya.
Seni neden etkiledi bu kadar Ürdün?
Ya bir defa insanı, Ürdün insanı. Hani burada maalesef, hani biz böyle bilmiyorum artık neden milliyetçi duygulardan mı, ırkçı duygulardan mı, ülkemizin genelini şey yapacak olursak Araplar çok sevilmiyor. Fakat ben oraya gittiğimde bu sevginin kat be kat fazlasının bize gösterildiğini gördüm. Yani Ömer, sana en basitinden şunu söyleyeyim. Bir lokantaya gidiyorsunuz, işte nerelisiniz diye soruluyor. Türkiye ehlen ve sehlen, adam ayağını, elini ayağını kaldırıyor böyle. Sizi kucaklıyor yani. Bir Filistinli anneyle tanıştık, çocuğu yanındaydı. Muhabbet falan ediyoruz. Yani kadın geldi sonradan, oğlumla fotoğraf çekebilir miyim sizi falan dedi. Hani hayranlıkla bakıyor bize. Bir defa insanı beni çok etkiledi. İkinci tarafı gerçekten o Orta Doğu'nun soğuk idari yönetimi, soğuk idaresi, diktatör idaresini ne müşahede ettim orada. Gerçekten sokaklara dahi inmiş o halkı titreten siyasi irade sokaklarda dahi hissediliyor. Bunu gördüm. Yani üzüldüm açıkçası. Yani Müslümanlar böyle şartlarda, yani bir ülkede Müslümanlar böyle şartlarda yaşıyor sonuç itibariyle. Yani biraz üzdü o konuda. Ama her yönüne düşecek olursak kesinlikle Ürdün herhalde bugüne kadar en unutamayacağım ülkedir yani.
Eyvallah. Bir de şeyi merak ediyorum. Yani bu ülkelere gidip böyle rahatça gezebildiğine göre dil biliyorsun herhalde. Bu evet. Hangi dilleri biliyorsun? Gittiğinde ben mesela dilini bilmediğim bir insanla nasıl anlaşabiliyorsun? Zorluk çekmiyor musun? Çünkü insanların gezme konusundaki en büyük önyargısı, en büyük korkusu dil üzerine. Evet. Yani gidip orada kimseyle anlaşamazsam, ortada kalırsam, çaresiz kalırsam ne yapacağım şeklinde düşünür genelde insanlar. Sen evet. Bunu nasıl aşabiliyorsun?
Şöyle, maalesef, başına maalesef kelimesini koyarak başlayayım. İngilizce geçerli bir dil. Gittiğiniz her coğrafyada en azından konuşulmasa da ülkede karşılık bulabiliyorsunuz. Yani en azından büyük şehirlerinde. Ben İngilizceyi Allah'a hamdolsun nasip oldu. İleri düzeyde konuşabiliyorum. Bunun yanında da bir Arapça eklemeye çalışıyoruz şu an. Başlangıç seviyesinde de bir de Arapçam var. Ama dediğim gibi yani Arapça böyle iletişimi çok ilerletecek düzeyde değil ama İngilizce irtibat kuruyorum. Ben bizi dinleyenlere şunu söylemeyi istiyorum. Hani yurt dışına gidince en büyük korku işte bu dil bilmeme, lisan bilmeme, nasıl anlaşacağım falan. Ya insanoğlu bir şekilde yolunu buluyor be Ömer. Yani gerçekten o insanlarla irtibat kurduğunuzda, o insanlarla dokunduğunuzda hani şöyle değil yani kimse... vahşi bir tutumla size şey yapmıyor. Yani siz seyyahsınız ve insanlar size gerçekten yardımcı olmak istiyorlar. Tabii ileri boyutları farklı. Yani Allah'ın insanlarla karşılaştırsın yani.
Abi. Peki İngilizceyi nasıl öğrendin?
İngilizceyi nasıl öğrendim? Ben İngilizceyi...
Çok özür dilerim, lafını bölüyorum. Buyur. Şeyi merak ediyorum. Şimdi İngilizce öğrenme kavramı çok böyle genellenmiş, topyekun evet, bir kavram. Evet, bunu kendi evet. içerisinde de ayırmak lazım. Yani oturup kağıt kalemle bir gramer, dil bilgisi öğrenebiliriz ama... Yok, dil bilgisi evet. öğrenebiliriz ama evet, evet, pratiği evet. öğrenemeyiz. Evet. İşte o öğrendiğin dil bilgisiyle de yurt dışına çok böyle işe yaramaz, konuşamazsın. Günlük kesinlikle. Halk diliyle konuşamazsın. Kesinlikle. Bu ikisini nasıl ayarlayabildin, nasıl oturtabildin?
Şöyle, ben şunu kesinlikle söyleyebilirim. Ben İngilizceyi yurt dışında değil, Türkiye'de öğrendim. Bu nasıl oldu? Hazırlık okudum. Kağıt üzerinde alacağımızı aldık. Yani gerçekten bizim okulun o anlamda hazırlık sınıfını ben beğendim. Çünkü ben düz lise çıkışlıyım. Geldiğimde yes no'dan ibaretti benim İngilizcem. Bir şeyler öğrendim. Yani gramerini öğrendim. Ama bunu yani imkanı yok. Siz bu gramerle bir şeyler yapabilmenizin imkanı yok. Yani sokakta o mesela buradan Bulgaristan sınırından çıkın veyahut Azerbaycan'dan çıkın. İngilizce pratiğe ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani o kağıtta gördüğünüz şeyler sizin için aslında hiçbir şey. Sadece sınavda onlar kolay geçmenizi, kolay idare etmenizi, sınıf geçmenizi sağlayacak bilgiler. Fakat konuşunca o pratiklik gelmiyor yani. Kağıt üzerinde kazanılan gelmiyor. Ben de okulumuzda ciddi sayıda bir yabancı öğrenci vardı. Bu konuda böyle bir zaten sivil toplumdan da tanışıklığımız var. Sivil toplumda 3-4 vakfın ve derneğin faal mensubuydum ben. Oradan tanıştığımız insanlar oldu. İşte okulda tanıştığımız insanlar oldu. Onlarla yani çok böyle nasıl diyeyim arkadaş yani iyi bir arkadaş olduk. Hatta bir arkadaşım vardı Münir. Tanzanya'da kendisi. Buradan da selam gönderiyorum kendisine. Şu an Tanzanya'da. O arkadaşım ben evinde kaldım uzun bir süre. Yani sınav dönemlerinde sürekli onun evindeydim. Ha, sağ olsun ben aslında o bana İngilizce öğretmedi. Ben ona Türkçe öğrettim ama. yani Adam diye bir arkadaşım var. Şu an hala Ankara'da, Ganalı. Kendisi hala Türkçe konuşamıyor mesela. Onunla sürekli İngilizce konuştum. Ben yurt dışına çıktığımda aslında İngilizce meselesini büyük ölçüde halletmiş biri olarak çıktım diyebilirim. Elhamdülillah yani Allah bunu nasip etti. Bunun sebebi de yani burada dinleyen genç kardeşlerimiz vardır. İşte Bunu nasıl halledebilirim ya? İşte ben mesela geçen bir gruba yazdılar. İşte Ankara'da bir dil kursu tavsiye eder misin bana diye. Ben dedim etmem. Yani para koymaya gerek yok. Açık konuşuyorum. Para koymaya gerek yok. Tamamen şahsi çabayla, şahsi gayretle bu öğrenilebilecek bir iş. Ha, yurt dışı ne oldu? Bize iyi bir pratik imkanı sağladı. Çünkü Türkçe konuşulmuyor gittiğiniz yerlerde. Ha, ne oldu? Pratik yaptık. Ben lisan öğrenmenin temel şeyini yine şahsi gayret olarak, pratik olarak, burada yabancı arkadaşlar edinme, faal olma, işte internet mesela çok büyük bir veli nimet bu noktada. Gerçekten çok büyük bir veli nimet. Envai çeşit program var. Sizin bugün Türkçeyi yani kullanmadan sizi İngilizce icbar etmeye zorlayan, icbar eden envai çeşit program var. Bunları kullanmanın kilit nokta olduğunu düşünüyorum.
Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Şimdi bir ifade kullanmıştın. Dedin ki insanlarımız Avrupa'nın ruhsuz caddelerine hayran bir şekilde yaşıyorlar. Bir Avrupa'yı dinlemek istiyor senden. Sen Avrupa'da da bulundun, bir süre yaşadın orada. Birçok yerini gezdin. Avrupa'yı dinleyeceğiz. Bir de şunu da isteyeceğim senden. Yani bir Avrupa'yla bu Batı denilen, Batı olarak nitelendirdiğimiz ülkelerle bir de Doğu dediğimiz, yani bizim de içerisinde bulunduğumuz ülkeleri böyle bir kültür bakımından, işte günlük yaşayış bakımından karşılaştırmanı isteyeceğim.
Ya şöyle diyeyim. Yani bir defa zor bir soru en basitinden. Çünkü ben yıllarca kalma imkanı bulmadım ama en azından insana indim orada. Yani ben işte Amsterdam'a gittiysem en ünlü yerine, meydanını görüp gelmek bir yana dursun. Böyle bir şey yapmadım sadece. Yani ara sokaklarına gittim. İnsanların yaşadığı Amsterdam'ın bir de arka yüzü nasıldır diye ara sokaklarına gittim. Keza Berlin'de de öyle aynısını yaptım. Ürdün'de de aynısını yaptım. Azerbaycan'da da aynısını yaptım. Çünkü insanlar oralarda yaşıyor. Ve biz yani... Ben bir 5 senelik üzerimde bir sivil toplum diye bir şey taşıyorsam, bu mesuliyeti taşıyorsam insana dokunmalıyım diye düşündüm ve bu yüzden bunu yaptım. Kolay cevaplanmayacak bir soru aslında ama şöyle söyleyebilirim. Yani televizyonda o analistlerin, tahlil yapan hocalarımızın o söylediği sözler var ya, biz farklıyız temelinde. Biz gerçekten farklıyız. Ve asla yani bir noktada birleşebileceğimizi ben kendim yani Avrupa insanını gördükten sonra düşünmüyorum. Mesela Avrupa insanında asla doğuda gördüğünüz sıcaklığı göremezsiniz. Yani size adres sor, en basitinden adres sorulmaya gittiğiniz zaman bile o soğukluğu doğu insanında bulamazsınız yani. İmkanı yok.
Yani bizde birine sorsan tarif edemezsin. Alır kendisi götürür oraya kadar.
Kendisi kesinlikle, kesinlikle. Yani Ürdün'de de böyle. Yani Ürdün'de de böyle. Azerbaycan'da keza böyle ki Türkiye çok seviliyor. Türkiye gerçekten çok seviliyor diye mi bize bu ilgiyi gösteriyorlar? Zannetmiyorum. Doğu insanların yani kültürel kodlarına bu girmiş durumda. İrfani hayatlarına bu nüfuz etmiş durumda. Ama Batı'da böyle bir şey yok Ömer. Yani gerçekten böyle bir şey yok. İnsanlar soğuk. İnsanlar ferdi yaşıyorlar. İnsanlar ya bırak o ya arkadaşınız ki sen 7 kat yabancısın. Sen 7 kat yabancı insansın, adres soruyorsun veyahut arkadaş oluyorsun ki orada ben birkaç ay yaşadığımdan dolayı arkadaşlarım da oldu. Bırakın onu, insanlar annesiyle babasıyla bile irtibat kurmakta zorlanıyorlar orada. Açık ve net yani. Hani belli bir yaştan sonra ya yani iyiliği kötülüğü tartışılır buranın. İyi yanları da var. Evi terk ediyor. Yani tartışılabilir bir konu. Belki kendi ayakları üzerinde durmayı çok çabuk öğreniyor ama yalnızlaşıyor. Yani bu da bir gerçek. Yalnızlaşıyor. Yani bir soğukluğu şöyle diyeyim. Bize en yakın Batı toplumundan kimi örnek verelim? Örneğin Yunanistan. Yunanistan'a bir gün gidelim. Orada birkaç saat duralım. Kalkıp hemen oradan atıyorum Lübnan'a gidelim abi. Ürdün'e gidelim. O farkı hemen seziyorsunuz insanlarda. Gerçekten seziyorsunuz. Yani insanların o sıcakkanlı hayatlarına sirayet etmiş, davranışlarına sirayet etmiş durumda. İlk bu. İkincisi biraz da maalesef çekerek söyleyeceğim. Çünkü biz Müslümanlar gerçekten şu hayatta bir şey olacaksa en iyisini biz hak ediyoruz. Bize rehberlik eden en azından kitabımız bunu bize söylüyor. Çalışmamızı emrediyor. Bir defa şunu söyleyebilirim. Yani yüksek standartlara, Doğu toplumlarından daha yüksek standartlara. Bu arada ben İstanbul'u, Üsküdar'ı veyahut işte Ankara'yı değerlendirmiyorum. Ben Ürdün'ü de işin içine, Azerbaycan'ı da işin içine katıyorum. İşte Mozambik'te Müslümanların yaşadığı bölgeyi veyahut işte Pakistan, Afganistan, toplu konuşacak olursak daha yüksek standartlara sahip oldukları doğrudur. Yani bu kıyası aslında yani gidip oraya direkt gören bir insan bunu hemen bulabilir. Daha yüksek standartlarda yaşıyorlar. Bu doğru. Aliya İzzet Begoviç'in rahmetlinin bir sözü var. Diyor ki Batı'da diyor insan hakları daha ileri düzeyde diyor. Sosyal faaliyetler, sosyal nizam daha gelişmiş, daha iyi örgütlenmiş durumda. Şehirleri bizden daha temiz. Ama onların ilerleyişinin kirli yönünü de unutmak istemiyorum. Bunun gözden kaçırmama müsaade etmiyorum. Evet, doğru. Müstemleke ettikleri halklar üzerinden bu zenginliğe kavuştular. Doğrudur. İşin bu kısmı gözden kaçırılmamalı. Ama şehirlerine gittiğimizde, en basitinden Avrupa'nın köyü, en basitinden ben Avrupa'nın köyüne de gittim. Letonya'nın şöyle diyeyim 6000 nüfuslu bir vilayet statüsü veriyorlar. Tabii Letonya komple 4 milyon. Oralara da gittim. Yani evet, binalar inanın buralarda bulamazsınız. Çökük yani, Sovyetlerin yapmış olduğu 60'tan 70'ten kalma binalar. Ama bakıyorsunuz caddeler öyle değil. Yani belli bir nizam var yani. Belli bir düzen var. En azından işte benim şahit olduğum Orta Doğu ülkeleri veya Müslüman ülkelerde yaşadıklarımdan daha üst düzeydeler. Böyle bir mukayese yapabiliriz. Ama bunun da dediğim gibi neden böyle olduğunu da gözden kaçırmamak lazım.
Eyvallah. Peki şeyi de merak ediyorum Ali. Yani bu kadar ülke gezdim, bu kadar insanla tanıştım, bu kadar insana dokundun esasında. Böyle hiç unutamadığın bir hikayen var mı bizimle paylaşabileceğin?
Ya birkaç hikayem var aslında. Hemen kısa kısa aktarıyor.
Olur, kısa kısa alabiliriz onları.
Ya Ürdün'deydim mesela, bir camiye öğle namazını eda etmek için girdim. Orada bir dayı peşimi bırakmadı. Filistinliymiş. Bu arada Ürdün'ün %60'ı falan Filistinli. Peşimi bırakmadı, bana sürekli bir şeyler gösteriyor. Neyse, namazı kıldım, yanına çağırdı. Şöyle hafif böyle yan oturmuştu. Muhabbet ediyorduk falan. Ben işte burada vatandaşlığınız var mı falan dedim. Var dedi, çıkardı gösterdi. Ben dedim ki hani kendi pasaportumu göstereyim. Yanındaki çantayı çıkardım. Daha pasaportumu adam daha gördü pasaportumu. Yan oturmuştu, birden doğruldu böyle. Yani esas duruşa geçti diyebilirim oturduğu yerde. Aldı pasaportumu, salavat çekerek öpmeye başladı. Yani elini pasaporta sürüyor, sonra yüzüne sürüyor. Salavat çekiyor bir yandan ve pasaportu öpüyor. Ben durdum böyle, yani ne uğradım, şaşırdım açıkçası. Böyle baktım, ya çok duygulandım orada. Bu bir yönü. İkinci yönü de Batı İslamofobya denen o mefhuma ne kadar yatırım yapsa da başarılı olamıyor. Bunu Avrupa'da gördüm. Müslüman olan, yani benim en azından ummadığım, beklemediğim bir kitleyle karşılaştım orada. Yani kitle diyebilirim, Letonya'da, Riga'da sadece 400 kişi. Yani bu iyi bir sayı yani. Riga komple 2 milyona yakın dışarıdan aldıkları günlük göçlerle 2 milyona yakın diyebiliriz yani. Ama baktım yani ciddi bir sayıda Müslüman kitle var orada en azından yani. Az bir sayıda, 400 kişilik bir sayı. Ben mescitte oturuyordum. Bu arada mescit Rigalı yani Letonyalı 3 abi tarafından açılmış bir mescit. Dediler bugün şehrin doğum günü gibi bir şey işte, şehrin kurulduğu gün. Çıkaralım, burada bir Azerbaycanlı abi bizi bir çarşıya götürdü. Çarşıda yürüdüğümüz yerde Türkiye bayrağını gördük. Çarşıda böyle standlar açılmış, şehrin doğum günü falan. Yaklaştık işte, bir Ensar Neşriyat yazıyor, tamam mı, Türkçeyle. Selam verdim adama, aleyküm selam dedi falan. İşte İngilizce konuşmaya başladım. Türkçe cevap verdi ve o kadar temiz bir Türkçesi var. Neredesin dedim, Almanım dedi. Ya nasıl Almansın sen dedim. Hani gurbetçilerle mi evlendin? Nasıl Almansın sen, bu kadar temiz bir Türkçe? Gayet güzel bir Türkçeydi. Yani hani yabancı olduğunu anlamamıştım ben yani. Gayet güzel bir Türkçe. Yok dedi, ben dedi hiçbir evliliğim olmadı. Neşriyatta çalışıyorum. Oradan dedi 22 sene önce Müslüman oldum. Bu topluluğa dahil oldum. Bu cemiyette öğrendim, bu kitapları okuyarak öğrendim dedi. Ben bayağı şaşırdım. Yani böyle bir olay geçti, vaka geçti başımızdan. Bayağı da Yusuf Nur abi, eski adı Anton, iki abisi vefat edince araştırmış etmiş, İslam'a girmeyi, yani İslam'ı kabul etmiş. Orada bayağı şaşırmıştım.
Yani. Maşallah ya, ne güzel. Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Şimdi güzel bir soru soracağım Ali sana.
Evet.
21 tane ülke gezdin. Şimdi insanın bu kadar ülke gezebilmesi için ya çok zengin olması lazım ya da bir gömü falan bulmuş olması lazım herhalde. Çünkü kolay değil yani, buradan kalkıp başka bir şehire gitmek bile ciddi bir maliyet gerektiriyor. Evet. Sende hangisi var? Çok mu zenginsin yoksa gömü mü buldun?
Güzel soru. Dikkat ederek cevaplayacağım. Ya şöyle diyeyim, 1 TL bile harcamadım. Açık konuşayım. Yani orada ülkede kendi keyfi olarak yiyip içtiğim haricinde 1 TL bile harcamadım. Yani Ukrayna hariç, Ukrayna'yı katmıyorum. Oraya biraz kendi imkanlarımızla gitmiştik. En basitinden şöyle diyeyim, yani bizi izleyen arkadaşlara da belki hani yurt dışına çıkmak istiyordur. Bir tavsiye niteliğinde şunu diyebilirim. Sivil toplumda faal olsunlar. Sivil toplumda bir şeylerin hizmetinde olduğu zaman gerçek manada karşınıza fırsatlar, imkanlar çıkıyor. Sivil toplum bu noktada çok önemli. Biz bir dernek kurmuştuk. İşte ilk o vesileyle gittim. Ardından Erasmus'un ben ülkemizde çok az bilindiğini düşünüyorum. Belki de herkes biliyor, Erasmus ismini biliyor sadece. Ne zannediyor bunu? İşte yüksek not ortalaması yaparsınız, eğitimle yurt dışına gönderir. Hayır, Erasmus içinde 4 ana, 5 ana gruba ayrılıyor. Yani çeşit çeşit dalları var. Erasmus eğitim öğretim hareketliliği var. Bir de Erasmus staj var. Ben mesela bir yaz Erasmus stajla gitmiştim. Hiç eğitim öğretimle alakasız yani. Orada tamamen çalışma. Erasmus staj var. Erasmus gençlik projeleri var. Bir de Erasmus büyük hibeler, şirketlerin alabileceği büyük hibeler olan bir proje dalı var. Yani Erasmus sadece işte Erasmus değil yani. İşte okula gittin, yüksek not ortalaması yaptın, hadi Erasmus yap. Böyle bir şey yok. Erasmus'un bir dünya dalı var. Azerbaycan'a da ben Erasmus'ta gittim. Hollanda'ya da Erasmus'ta gittim ama ufak ufak projelerde hepsi. Erasmus staja gittim mesela. Bu vesilelerle gittim. En son çok sağ olsun işte yine bir sivil toplum kanalıyla, TİKA aracılığıyla Mozambik'e gitmiştik. Sen de beraberdik. Ürdün'e yine bir sivil toplum kuruluşu aracılığıyla gittik. Bunun dışında hep Erasmus'u kullandım. Sivil toplum faaliyetlerini kullandım. İnanın bana bir TL harcamadım. Ve yani şöyle diyeyim, ya harcamış olsam bile, buna epey bir para dökmüş olsam bile bana yani getirisinin daha fazla olduğunu düşünüyorum ya. Yani ben atıyorum baştan beri para harcayarak yola çıksaydım, bir 20 bin lira harcasaydım, senin dediğin gibi bir gömü bulsaydık da gitseydik, bu gömünün kat ve kat fazlasını kazandığımı düşünüyorum yani.
Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Normalde biz 4x4'te sivil toplum kuruluşlarına davet ettiğimizde son kısımda kısa kısa, sonradan işte adına hamaman sorular dediğimiz bir kısımla kapatırdık. Böyle biraz konuğumuzu terleten, biraz da işte gülümseten sorular sorardık.
Zor olmasın.
Birkaç tane soruyorduk. Sana bir tane soru soracağım. Bu sorumuz aslında evet, biraz klasik bir soru. Şimdi sen üniversite mezunusun Ali. Yani tahsilli evet, bir insansın. Aynı zamanda bir gezginsin aslında. Bir sürü yer gezdin. Çok okuyan mı biliyor, çok gezen mi biliyor?
Güzel soru. Ya gezen biliyor. Kesinlikle. Çok gezen biliyor. Yani o şöyle diyeyim. Çok gezen ama boş gezmeyen. Yani orada bir gördüğünüz bir yerin açıp internetten tarihini okumazsanız, ne bileyim neden orada olduğunu, nasıl oraya dikildiğini veyahut ne vesileyle oraya geldiğini okumazsanız aslında gezmek de bu noktada boş kalabilir. Ama ikisinin kıyasını yapacak olursanız tabii gezme her daim bir adım öndedir. Ama okumak da kesinlikle terk edilmemelidir. Şöyle diyeyim, bu sorunun net cevabını şöyle vereyim. Okuyan seyyah en iyisini bilir diye düşünüyorum ben.
Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Ali, ayağına sağlık, çok ağzına
sağ
sağlık.
Çok sağ ol.
Davet ettik, bizi kırmadın, geldin. Bugün gezmek üzerine, gezi üzerine ve seyyahlık üzerine bir konuşma yaptık seninle.
Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
Eyvallah. Kıymetli dinleyicilerimiz, sizlere Erkam Radyo'dan seslendik. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4'te bize eşlik ettiniz. Teşekkür eder, hayırlı akşamlar dileriz.